Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem dinleyenler, yeni bir haftada, yeni bir pazar gününde, yeni bir Müslümanca düşünmek programıyla tekrar huzurlarınızdayız. Yüce Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi sizin ve bütün bir İslam milletinin üzerine olsun.
Evet. Akif Hocam, bu bizim 4. programımız.
Evet, elhamdülillah.
Rabbim inşallah hem bize faydalı olan hem de dinleyicilerimize faydalı olan hakkı, hakikati aramayı, bulmayı ve paylaşmayı nasip eylesin inşallah.
Amin. İkbal Hocam, samimi bir arkadaşın olarak ya gel bir değişiklik olsun, bir çılgınlık yapalım. Merak da ediyoruz. Seninle bir domuz eti yiyelim desem sana. Tanıdığım Muhammed İkbal bana doğal olarak hayır diyecektir. Bundan kuşkum yok. Ama bütün samimiyetimize, geçmişimize rağmen benimle olan arkadaşlık ilişkilerini tekrar gözden geçirme ihtiyacı hisseder misin? Niçin?
Akif Hocam, eğer sen benim tanıdığım, bildiğim, Müslümanca düşünen ve Müslümanca yaşamaya karınca kararınca gayret eden, bu meselelerin bilincinde olan bir insan olmasaydın, hiç bunları bilmeyen birisi olsaydın, o zaman seninle ilişkimi gözden geçirme yerine bu hatadan seni nasıl uzaklaştırabilirim, nasıl seni bu yanlışa düşmeni engelleyebilirim noktasında Müslümanca vazifemi yapabilmek için bu ilişkiyi sürdürürdüm. Fakat söz konusu sen olduğunda burada büyük bir zihni kırılma var demektir.
Evet. Kıymetli dinleyiciler, niçin domuz eti yemiyoruz? Domuz etinden hoşlanmadığımızı ileri sürerek yemekten kaçındığımızı söylersek bize şöyle bir şey söylenebilir. İyi ama dünyada milyonlarca insan onu iştahla yiyebiliyor. Dolayısıyla bizim ondan hoşlanmamamız onun lezzetli bir şey olmadığı anlamına gelmez. Bir zevk meselesidir denir, geçilir. Domuz etinin insan sağlığı açısından zararlı olduğunu ileri sürerek, düşünerek domuz eti yemiyor olabiliriz. Ama bu sefer de çok basit bir testle domuz etinin insan sağlığı için hiç de zararlı bir şey olmadığı tespit edilebilir. Yok, eğer şöyle bir düşüncemiz varsa, şimdiye kadar böyle geldi. Kültürümüzde, geleneğimizde domuz eti yemek kerih görülür, hoş karşılanmaz, kimsenin yüzüne bakamayız, ayıplanırız düşüncesiyle domuz eti yemekten kaçınıyorsak, bu sefer de şöyle bir şey çıkabilir ortaya. Netice itibariyle hiçbir kültür, hiçbir gelenek, hele ki böyle bir çağda, haz ve hız çağı olarak nitelendirilen bir çağda daimi olmaz. Eskilerin ayıpladığı şeyler bugün meşruiyet kazandı. Bugün belki bizim ayıpladığımız şeyler nesillerimiz açısından hiç de önemli şeyler olmayacak. Dolayısıyla domuz eti yiyip yememekte kültürümüz kesin bir bağlayıcılık ifade etmez. Diyeceksiniz ki Mehmet Akif Karayel, lafı uzatma, ne demek istiyorsun? Şunu demek istiyorum. Allah'ın hükmü sadece Allah öyle hükmettiği için yapılır. Ve dini olan da sadece ve sadece budur.
Bu çok önemli bir hadise Akif Hocam. Allah'ın sadece yasaklarıyla alakalı değil bu. Aynı zamanda emirleriyle de alakalı olan bir şey. Evet, Allah'ın emri ve yasakları sadece ve sadece onun emri ve yasakları olduğu için uyulması, yapılması gereken şeylerdir aslında. Tabii ki bunun hikmetlerine dair bir araştırma içerisine girilebilir.
Evet, o başka.
Fakat bu hikmetlerine dair araştırma bir fazilettir.
Yani ne demek istiyorsun? Yani domuz etini Allah niçin haram kılmıştır? İçkiyi niçin haram kılmıştır? Bunun hikmeti araştırılabilir. Ama Allah'ın işte bu hikmetle, diyelim ki içki zararlı olduğu için ya da domuz eti zararlı olduğu için değil, bunları bu düşünceyle değil, Allah bunu yasaklamıştır düşüncesiyle hareket etmek gerektiğini ifade etmeye çalışıyorsun anladığım kadarıyla, değil mi?
Evet, tam bundan bahsediyorum. Bunu mesela başka bir örnekle örneklendirebiliriz. Sadece domuz eti üzerinden, içki üzerinden düşünmeyelim. Önce şu tespiti yapalım. Bunu niye konuşuyoruz? Çünkü şu tarz kitaplarla, metinlerle ve bakış açısıyla karşı karşıyayız. Nedir bu? Eğer Allah'ın emrettiği, yasak kıldığı bir şey varsa, bunun bilimsel bir izahı, insan sağlığı açısından muhakkak zararlı olacağı bir tarafı, bunu aklen algılama isteği,
illet arayışı dedikleri.
İllet arayışı. Ancak bu bağı kurabilirsek, o zaman bu bizim kalbimizi mutmain hale getiriyor.
Maalesef.
Hah, bak işte Allah bu yüzden yasak kıldı. Böyle bir zararı var. İşte içki, alkol karaciğere zarar verir. İnsanın karaciğerini öldürür ve ondan sonra sirozdan ölür gidersin. Dolayısıyla içki kötü bir şey. Veya işte domuz eti bilmem ne hastalığına veya psikolojik olarak farklı bir takım gayri İslami ahlaki tavırlar oluşturur. Bu yüzden yememelidir. Böyle midir?
Ya da namaz, namazın bedenimize faydaları, öyle başlıklar var.
Evet, namazın bedenimize faydaları gibi, değil mi? İşte sürekli namaz kılan bir insanla namaz kılmayan bir insan eklem rahatsızlıkları anlamında bir fark var arada gibi. Veya başka örnek. Allah Resulü'nün sünnetinden mesela örnek vereyim. Okuduğum bir şey bu. Bizzat karşılaştığım bir şey. Allah Resulü'nün sünneti bizim için İslam'ın vahyin nasıl yaşanacağına dair bir rehberlik, değil mi? Yaşayan Kur'an diyoruz biz Allah Resulü'ne.
Evet.
Doğru mu Akif Hocam?
Doğrudur.
Mesela ufak bir örnek. Allah Resulü helaya girerken sol ayakla giriyor, çıkarken sağ ayakla çıkıyor. Şimdi bir Müslüman için Allah Resulü'nün böyle yapıyor olması, böyle yaptığı için onun aynısını yapmak başlı başına yeter bir hadisedir. Çünkü sen onu kendine örnek alıyorsun, model alıyorsun. O çünkü üsve-i hasenedir. Doğru mu Akif Hocam?
Doğrudur.
Ama işte şunu dediğinde veya bunun arayışına girdiğinde iş başka bir boyuta geliyor. Nedir o? İşte efendim, anatomik olarak insan sol ayak üzerine düştüğü zaman geriye doğru düşer. Sağ ayak üzerine düştüğü zaman ileriye doğru düşer. İşte bu yüzden Allah Resulü sol ayakla helaya giriyordu. Olur da ayağı kayarsa helaya değil geriye düşsün, dışarıya düşsün diye. Sağ ayakla da çıkıyordu. Olur da ayağı kayar düşerse helaya değil yine dışarıya düşsün diye. Şimdi emirlere ve yasaklara, Allah'ın emir ve yasaklarına, Allah Resulü'nün sünnetine böyle bir hikmet arayışı aslında modern çağın putlarından biri olan o bilimselliğin, pozitivizmin
tezahürü.
Tezahürü bizim zihnimizde.
Bu arada tekrar ifade edelim. Bu tür hikmetlerin tespit edilebilmesi, ya netice itibariyle tabii ki hikmetli. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam tuvalete sağla değil de solla giriyorsa, Cenab-ı Hak içkiyi, kumarı, ki bunlar aslında Kur'an'da da söylüyor. Yani çünkü
şeytan işi pisliklerdir.
Evet, arı bozucu şeyler
bunlar. Bunlar sizin aranızı nefak oluşturur.
Evet, neticede hikmet, illet bunlar şüphesiz ki var ama biz başka bir şeye temas etmek istiyoruz. Yani insanlar dini hükümleri hep böyle bilimsel bir zemine oturtmaya çalışarak bir kaygıyla, bir bunu ifade etmek istemiyoruz ama neticede hakikaten o batı bilimi, o büyüğü karşısında biraz kendimizi mahcup, ezilmiş hissediyoruz. Böyle bir düşünsel altyapıyla dini pozitivist, bilimsel bir temele götürmeye çalışıyor. Dinin böyle bir yönü olabilir ama dinin başlı başına gaybı, çünkü gaybtan bahsediyoruz, akledilemeyen, mahsus olmayan, yani dokunamadığımız, göremediğimiz, işitemediğimiz bir varlık boyutundan bahsediyoruz. Bununla beraber makul olan, akledebilebilen, düşünülebilen bir şeyden bahsediyoruz. Dolayısıyla böyle bir telaş, böyle bir çaba anlamsız bir çaba. Hele ki günlük hayatımızda bunlarla motive olmak, bunlarla itminan yaşamak lüzumsuz. Çünkü bir Müslüman Allah ona emrettiği için, buyurduğu için yahut yasakladığı için ona ittiba olarak, çünkü Rabbul Alemin'den bahsediyoruz yani. Bu yeterli bir sebep değil mi ya?
Bu bakış açısı aşağılık kompleksinden kaynaklanan bir bakış açısı. Bundan Müslümanların kurtulması gerekir. Sen çok güzel bir şey söyledin. Biz sırf Allah Azze ve Celle böyle istediği için yapıyoruz. Çünkü İslam büyüklerinin söylediği bir takım nasihatler var, değil mi? Onları hatırlayalım. Şeriat nefse zıt olarak gelse bile bunu yapmak gerekir. Neden? Çünkü nefse zıt olması zaten onu terbiye etmek içindir.
Evet.
O yüzden zıtlıklar üzerinden gelen bir şey var. Rabbul alemin dedin. Evet. Alemlerin Rabbi, yani mürebbisi, terbiye edeni.
Sahibi. Efendisi.
Kullarını terbiye etmek için. Nefsine zıt gelebilecek bir takım hadiseler karşısına koyabilir. Böyle bakmaya başladığında bu aynı zamanda bazı emir ve yasakların da artık bu dönemde karşılığının olmadığı anlamına götürür. Başka bir açıdan. Bazı emir ve yasaklar için. Öyle ya. Aklen, mantıken veya bilimsel olarak oturtamayacağın bir emir ve yasağı ise yaşadığın çağın gerektiği olarak bu tarihsel bir şey dersin. Bu çağla alakalı değil. O döneme has bir şeydi dersin. Oturtamadığında.
Evet.
Burada da böyle bir zıtlık ortaya çıkıyor.
Yani konu dışında ama Muhammed İkbal şunu ifade etmek istiyorum. Peygamber Efendimiz benim için Allah'ın kulu ve Resulüdür deyin diyor. Öyle bir tavsiyesi, emri var bize karşı. Genellikle muhabbetten, iyi niyetlerden kaynaklanan şöyle bir yanlış söylem var, ifade, medih var Efendimizle alakalı. Allah Teala onun için rahmeten lil alemin demiştir. Alemlere rahmet. Ama genellikle işte peygamberimize alemlerin efendisi, kainatın efendisi falan deniyor. Alemlerin efendisi Rabbul Alemin kelimesinin tam tercümesidir aslında. Bunlara dikkat etmek lazım. Yani peygamberimizi elbette öveceğiz. Elbette yücelteceğiz ama o zaten yüce bir varlık. İnsanlığa gönderilen son elçi. Dolayısıyla onun bize tavsiyeleri, beni Hristiyanların, Yahudilerin yaptıkları gibi aşırılaştırmayın, övmeyin. Buna ittiba İslami bir şeydir. Yoksa peygamberimizle alakalı haşa, bizim ne haddimize, böyle bir şey düşünülemez. Bir şey değildir. İtaatten kaynaklanan bir şeyden bahsediyorum.
Akif Hocam, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i Allah Azze ve Celle'nin övdüğünden daha iyi nasıl övebiliriz? Ne hitabı? Ona bakalım.
Ya eyyühen nebiyyü.
Kulunu nasıl, kulu ve Resulü Muhammed Aleyhisselam'ı nasıl vasıflandırıyor, nasıl övüyor, nasıl taltif ediyor?
Evet.
Sahabe ilk nesil. Sence tüm insanlık birleşsek biz sonraki gelen nesiller olarak sahabeden onu daha iyi nasıl övebiliriz, övebilir miyiz yani? Bizzat onunla muhatap olan insanlardan bahsediyoruz.
Ya şöyle, ben açıkçası şunu düşünüyorum. Bizim Türk toplumu...
Bu bahsettiğin aşırılıkların Allah Resulü'nün bizzat yaşadığı dönemde olmadığını görüyoruz. Sahabe-i kiram efendilerimizin de yaşadığı dönemde olmadığını görüyoruz.
Olsa bile hemen
uyarıldığını, evet. Bizzat Allah Resulü tarafından uyarıldığını görüyoruz. Sevgide de aşırıya kaçmak.
Aşırılığın her türlüsü batıldır yani.
Sevgide de aşırıya kaçmamak gerekiyor.
Dostoyevski'nin Muhammed İkbal Hocam çok güzel bir sözü var. Diyor ki, Hazreti İsa'nın batıl olduğu diyor. Tamam mı? Matematik bir kesinlikle ispat edilse bile ben gene de onun yanında yer alırdım diyor. Aslında iman tam bu, biliyor musun?
Evet.
Yakin de bu. Yani Resul-i Ekrem, bak şu an mesela akıllı bir varlık olduğumdan, şu an aklımın başımda olduğundan eminim. Hakkal yakin üzereyim. Konuşuyorum yani. Dediği gibi konuşmuyorum şu an, değil mi? Hepimiz. Ama Resul-i Ekrem gelse, haşa, ona bu yaraşmaz da, dese ki Mehmet Akif, sen bir kaçıksın, haşa. Ya Resulallah, doğru söylüyorsun, ben bir kaçığım demem gerekir.
Evet, neyi kasteten anlıyorum.
Biraz mübalağa ettim ama bir şey temas etmek için.
Teslimiyet burada bahsettiğin hadise.
Evet.
Teslim olmak, Müslüman olmak yani, hem Allah'a hem Resulüne teslim olmak böyle bir bağlılığı ortaya koyuyor. O yüzden
tartışılmazlık.
Sahabe-i kiram o yüzden ne diyordu bir şey söylediği zaman Allah Resulü? Anam babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü. Sen nasıl dersen öyle diyordu.
Dine dair konularda.
Dine
evet.
Dair konularda tabii ki. Burada mesela az önceki örneklendirmeye tekrar dönmek istiyorum. Aklıma bir şey geldi çünkü onu paylaşmak istiyorum. Dedik ya, bu emir ve yasaklarla ilgili hikmet arayışı, bunların hikmetlerini anlamaya dönük çaba, bu faziletli bir şeydir. Ama maksat bu değildir. Yani biz o hikmetlerinden dolayı yapmıyoruz bunu. Allah emrettiği, Resulü yaptığı için yapıyoruz. Ama aynı zamanda bu hikmetleri de var demektir.
Evet, aynen böyle.
Mesela örnek. Bir insan, bir Müslüman, Akif hocam, bir kadınla, bir erkek bir kadınla veya bir kadın bir erkekle beraber olsa, yakınlaşsa, Allah'a göre bu zinadır ve haramdır, yasak bir şeydir. Ama eğer iki taraf birbirini, ben senin nikahını kabul ediyorum, ben de senin nikahını altıma alıyorum, nikah altına diyorsa ve bunu ilan ediyorsa, ondan sonraki beraberlik helaldir, meşrudur ve güzel bir şeydir.
Ve yakınlaşmalar bütün boyutlarıyla tavsiye edilmiştir.
Evet, Akif hocam, eylem aynı eylem.
Değil mi? Değişen ne?
Değişen ne? Bak, eylem aynı eylem. Değişen şey bize koyulan ölçü. O ölçüye tabi olma zorunluluğumuz. Kulluk gereği, teslim olma gereği. İnanmak böyle bir şey. Arası yok bunun. Ya inanırsın ya inanmazsın. Ya tabi olursun ya tabi olmazsın. Aralarında hep sancılar var. Çelişkiler var. Tutarsızlıklar var o aralarda kaldığında.
Evet, bu tutarlılık ve süreklilik çok önemli bir ölçü aynı zamanda. Bir davranışın tutarlı olması ve sürekli olması gerekiyor, ifade ettiğin gibi.
İnanmanın diyalektiğiyle alakalı bir şeydi bu aynı
evet.
zamanda.
Çünkü şöyle bir şey oluyor ondan sonra, biliyor musun? Yapamıyorum ya, onu bir şekilde meşrulaştırmaya çalışıyorum. Böyle bir sorun ortaya çıkıyor. Aslında gizlinin gizlisi, içindeki niyet bambaşka bir şey. Peygamber Efendimiz'in öyle bir hadis-i şerifi vardı. Beni çok etkiler Muhammed Hocam. Mealen söylüyorum. Kelime kelime hatırımda değil. Yıllar olmuş ama mefhum aklımda böyle zınk diye kaldı. Resul-i Ekrem şunlardan bahsediyor. Bazı insanlar vardır diyor. Siz onları diyor dışarıdan baktığınız zaman diyor böyle koyun postu gibidir onlar diyor. Yumuşacık. Halbuki diyor onların kalplerinde aç kurtlar yaşar. Ve onlar Allah'ın dinini kullanarak, suistimal ederek işler yaparlar. Ölürler, dirilirler, Allah'ın huzuruna çıkarlar. Allah onlara bu ne cüret der ve onları cehennemin dibine atar.
Burada o hikmet arayışı, fazilet arayışına biraz daha vurguda bulunmak lazım. Yanlış anlamaya müsait bir yer çünkü. Kastedilen şuydu, kastettiğimiz şuydu. Sebepleri araştırmak, hikmeti araştırmak, Allah'ın emir ve yasaklarındaki veya Allah Resulü'nün tavsiyeleri ve uygulamalarındaki bu sebepleri, sırları, hikmetleri araştırmak, bu tahkik imanın güçlenmesine yol açıyorsa bu hayırlı bir şeydir. Olması gereken de bir şeydir. Ama bu emir ve yasakları, bu dini, bu dinin rükunlarını hikmete uygun olduğu için inanma algısı, şu hikmetinden dolayı biz bunu yapıyoruz algısı çok ince bir şey ama bizi küfre götürebilecek bir noktada.
Allah korusun.
Allah korusun.
Niyetlerin istikametini değiştiriyor.
Niyetlerin istikametini
teslimiyeti
değiştiriyor.
Teslimiyeti zedeleyen bir şey bu.
İçeride de şöyle gizli bir şey olabilir. Bu sadece bir ünlem. Şöyle gizli bir şey olabilir. Teslim olmak, Rabbül Alemine boyun eğmek, onun Resulü Kibriyasına boyun eğmek, o teslimiyet nefse ağır geliyorsa kişinin nefsine, bu nefis kendinden menkul bir mücerret bağlanabileceği bir gerekçe bulmaya çalışıyorsa zihnin arka planında, ha bak ben bundan dolayı, çok tehlikeli bir şey.
Çünkü mutmain olmamış o.
Mutmain olmamak.
İmanının itminanını, onurunu kalbinde hissetmiyor demektir.
O yüzden de bağlanmayla, teslim olmayla ilgili bir sorun var demektir. Eneden kaynaklanan, nefisten kaynaklanan ve ona bir kendince haklı, makul bir gerekçe arama çabasıdır bir taraftan da. Belki farkında olarak, belki farkında olmayarak. Çok tehlikeli bir nokta burası ya.
Evet, başımızın belası ene. Evet, İslami normlara göre düşünmemek değerli dinleyiciler, bu gerçek sanılandan çok daha yaygın Müslümanlar arasında. Temelleri İslam'a göre belirlememek. Belki de bunun en temel sebebi aslında nedir Muhammed İkbal? İslam'ı bilmemek. Çünkü düşünce bilgi üzerine inşa edilen bir şeydir. Ve esasında bilgi az bir zihinsel çabayla düşünceyi doğal olarak verir.
O yüzden diyoruz yani kulaktan dolma bilgilerle olmaz.
Evet. Şimdi bunun belirtilerini görmek için çok fazla uzağa gitmeye gerek de yok aslında.
Ağzımızdan çıkan sözler.
Evet, bir sürçü lisan bile dikkatli bir bakış açısı için bunu hemen açığa çıkarabilir, bir ipucu verebilir. Mesela dilimizde gitgide yerleşmekte olan bir kavram var, bir terim var. Ne bu? Din adamı.
Akif hocam, geçen hafta da şeyi konuşmuştuk.
Hani, dini görevler.
Dini görevler.
Evet.
Aynı şey aslında. Aynı
tabii,
bağlam bu.
Kafa yapısı aynı.
Kafa yapısı aynı. Bu önemli. Bunu biraz anlatır mısın bu şeyi?
Yani Müslümanlar tarafından böyle bir tamlama, yani din adamı artık yadırganmadan kullanılmaya başlandı üstad. Ama bu göründüğünden ve sanıldığından çok daha önemli bir husus. Mesele din adamı iki kelime de değil. Mesele din adamı bu iki kelimeyi söyleten, bu cümleyi, bu ifadeyi ağzımızdan döktüren kafa yapısı, zihin kodları. Ne demek istiyoruz? Şimdi İslam'da din adamlarından bahsetmek, din adamı diye bir sınıfın, bir mesleğin olduğunu bize gösterir. Böyle bir izlenim uyandırır. Bu ne iş yaparsınız? Din adamıyım.
Yani dinini meslek olarak kullanıyor.
Tabii, din adamıyım. Peki ben ne iş yapıyorum?
Ben ne iş yapıyorum?
Evet.
Herhangi bir Müslüman ne iş yapıyor?
Aynen öyle. Şimdi
aslında hepimiz dinin adamı da olmalı değil miydik?
Evet, din görevlisi olarak bahsedilebilir. Bence bu da sorunlu, da ciddi sorunlu hem de, din görevlisi. Yani ne demek bu hocam? Bunu bir tahlil etsen kendince. Dinle görevli bu adam. Din ne? Namaz kıldırmak. Başka? Cuma'da hutbe vermek. Öbürü, yani din bu kadar mı? Ya yani bunun görevlisi.
Din görevlisi ise eğer birisi, dinin hayata dair bütün noktalarında yüzleştiğinde, karşı karşıya
zaten
geldiğinde,
zaten görevlidir yani.
Din adına
sorumluluk,
görevli ve sorumluluğu yapan demektir,
tabii,
değil mi?
Sorumluluk ve mükellefiyet yani, böyle bir şey, görev zaten.
Eğer üstte illa bir sınır, bir seviye belirleyeceksek, emri bil maruf nehyanil münker.
Evet.
İyiliği emretmek, kötülükten sakındırmak. Dolayısıyla bir din görevlisi hayatın her alanında, her muhatap olduğu noktada bu misyonu yerine getiriyor demektir. Öyle mi?
Öyledir. Şimdi din adamı var. Mesela başka ifadeler de var. Dini ibadetlerimiz. Dini ibadetlerimiz.
Din
yani sanki başka ibadetlerimiz de var, değil mi?
Ha, din
yani
olmayan ibadetlerimiz hangisi?
Evet. Dini günler mesela.
Ya da hayatımızdaki eylemlerin hangisi dini ibadetten bağımsız?
Ya da dini günler, değil mi?
Dini günler mesela.
Tabii. Şimdi ilk bakışta değerli dostum, bunlar böyle yanlışlı pek hissedilmiyor. Ama içinde tamamen Hristiyanlık kültürünü, Hristiyanlık din telakkisini gösteren bir şey var, bir mefhum var. Dini günler,
bunu
dini
açalım.
İbadetler.
Bunu açalım.
Çok önemli bir husus bu. Yani sanki bizim dediğimiz gibi şunu düşünüyoruz, biraz böyle tahlil ettiğin zaman dini günlerimiz, yani dini ne demek, nispet iyisi, o günler içinde dini bir şeyler yapılıyor demek. Peki diğer günler içinde ne yapılıyor? Bir şey yapılmıyor.
Dinle alakalı olmayan günler onlar.
Ya o zaman seküler günler oluyor.
Dinle bağlantımız olmadığı günler.
Evet.
Akif hocam, bu
ne kadar masum görünüyor ama
dönüp dolaşıp yine batıya gidiyoruz. Ama ne yazık ki böyle işte, yine gidiyoruz.
Gerçek bu.
Gerçek bu. Batının dinle olan savaşında oluşturmuş olduğu seküler, laik dünya anlayışının getirdiği bir şey.
Evet.
Dine ait olan şeyler vardır. İnsanlar onları o günlerde, o anlarda ona özel olarak yaparlar. Ama hayatın sosyal, içtimai, siyasi birçok alana dair meselelerde o dinin yeri yoktur kararına vardı Batı.
Laiklik bu demek.
Laiklik bu demek. Bunu da hayatın içerisinde ikame etti. Batı dünyası böyle yönetiliyor.
Evet, bir de Batı zaten
bize de sirayet etti.
Aynen.
Ve en alt katmanda, yani toplumun, halkın arasının en alt katmanda artık bizim içimize de yerleşti. Bu sınıflandırma, bu tasnif etme.
Ya ben şuna şahit oldum, biliyor musun? Ne kadar hazin bir şey bu. Amcam namazdan çıkıyor hocam. Camiden namazdan çıkıyor. Bir röportaj yapıyor bir televizyon muhabiri. Şeriat hakkında ne düşünüyorsunuz diyor. Ülkeye şeriat gelse ne yaparsınız diyor. Camiden çıkan cemaat ne diyor biliyor musun? Olur mu öyle şey be diyor. Bak şimdi.
Evet.
Tam bir bölünmüşlük kafası. Batı bir kere din derken, dinle devleti birbirinden ayırmak derken, Batı dini Hristiyanlık olarak düşünür doğal olarak. Çünkü Hristiyan Batı ve dini Hristiyanlık olarak addeder. Şimdi sen onu bize taşıdığın zaman dinle devleti birbirinden ayırmak. Şimdi İslam'ın devlete, değil mi? Sosyal hayata, siyasal hayata, iktisadi hayata, kişinin iç hayatına, her şeyine söylediği sözler var. Belirlediği ilkeler var. Koyduğu ölçüler var. Bunları attığın zaman ne oluyor? Netice ne biliyor musun? Ayetlerin bir kısmına iman etmek, bir kısmına iman etmemeye geliyor. Bu kadar net mi Akif? Yani ileri mi gidiyorsun? Hayır, asla ileri gitmiyorum. Bu budur. Yumuşak yani değil. Onu inkar etmek anlamında değil. Akif neticede hocam, küfür nedir? Var olan bir gerçeği örtmek değil mi? Yani onu görmezlikten gelmek diyelim.
Bence yumuşak bir ifade ediyorsun Akif hocam. Şöyle söyleyeyim. Senin de aynı kanaate sahibim bu konuda. Bu bir süre sonra
kapı açıldı demektir hocam.
Kapı açıldığı için bu bir süre sonra bütün kavramları başka bir gözle değerlendirmeyi ortaya çıkartıyor. Ya biz o kavramları dönüştürüyoruz, içini boşaltıyoruz, başka bir manaya yüklüyoruz veya hayatımızdan çıkartıyoruz tamamen.
Doğal sonuç bu.
Örnek mesela hicap, tesettür, kadın erkek anlamında mahiyeti nedir bunun? Artık neredeyiz? Tesettür modasından bahsediliyor değil mi? Bir sürü moda tesettür dergilerinden bahsediyoruz. Bak ne kadar büyük bir kayma söz konusu. Olması gereken ne? Gelinen ne? Başka? Cihat. Hayatın tamamında, her anında Allah'ın rızasını, Allah'ın dinini hakim kılmak için cehd-ü gayret içerisinde olan en genel anlamıyla.
Hı hı.
Ve Kur'an'da hususen en çok bahsedildiği için zalimlere, işgalcilere, düşmanlara karşı savaş vermek, mücadele etmek anlamında gelen bir cihadı bugün işte biz o aşağılık kompleksimizden, o bahsettiğimiz batıya karşı olan aşağılık kompleksimizden dolayı, batının da bir çabası var bunların dönüşmesi için, bu kavramların değişmesi için, öyle bir noktaya geliyoruz ki artık ehlileştiriyoruz batının istediği şekliyle.
Evet, kavramlarımızı onlar tanımlıyorlar. Mahiyetlerini onlar da, o boşluğu onlar dolduruyorlar.
Yani gavurun rızasına uygun bir din haline dönmeye başladı mesele.
Hı hı.
Allah Azze ve Celle'nin kendi koyduğu sistem, din, kanunlar, kavramlar üzerinden bakma kaybolmaya başladı. Böyle bir tehlikeyle karşı karşıyayız.
Samimiyetle Müslümanlığın ortaya koymak isteyen insanlarda bile şöyle bir temayül var Muhammed Hocam. İslam'ı kapitalizmle, sosyalizmle, değil mi? İslam komünizmi diye bir şey çıktı ortaya. Bir canavar yani. Bir arada düşünmek eğilimleri artık günden güne bizden bir önceki kuşakta, bizim abilerimiz döneminde daha çok vardır bunlar.
Evet.
Ama bizde de bu dönemde de yavaş yavaş yani azalsa bile böyle bir gerçek var.
Mesela şimdi daha başka bir tehlike var. Biz kuşağın belki biraz daha fazla yüzleştiği başka bir tehlike var Akif Hocam. Bizim İslam tarihimizin, İslam geleneğimizin, düşünce geleneğimizin önemli simaları da istismar edilerek, kullanılarak dünyada, işte Dünya Mevlana yılı, İbn Arabi yılı gibi,
evet,
kullanımlara giderek şöyle bir algı artık oluşmaya başladı. Açıkça bunu seslendirenlerle de karşı karşıyayız. Yani efendim aslında bütün dinler yeryüzündeki ilahi kaynaklı olsun olmasın, öyle bir şey yok zaten. Hepsi ilahi kaynaklıdır bunların. Bütün bu dinler aslında Allah'ın dini. Dolayısıyla İslam olabilirsin, Yahudi olabilirsin, Hristiyan olabilirsin. Erdemli olduktan sonra çok önemli değil. Peygamberlerin hepsi zaten Allah'ın peygamberi. Hatta bize bildirilenler bunlar. Belki Ahmet, Mehmet, tarihteki bir takım böyle filozoflar, bir takım isimlerdir. Peygamberdi muhtemelen. Erdemli olduktan sonra, iyi bir insan olduktan sonra kurtuluşa ereceksin. Yani dinler üstü bir dünya dini. Bütün insanların
küresel din.
Küresel din. Hocam bu küreselleşmenin, liberalizm dediğimiz bu şeyin önemli planlarından bir tanesi bu hadise.
Değil mi?
Tabii dünyayı tek bir din, ama işte o çok evrensel bir din olacak. Geleneksel kodlarla gelen bu bildiğimiz şeyler olmayacak. Bütün insanların tabi olduğu, dünya bir köy, tek bir evrensel din, onun ahlaki ilkeleri de belli, insan hakları evrensel beyannamesi diye madde madde bir takım meselelerin koyulması sadece ortak bir hukuk arama çabası değil Akif Hocam. Bunu seslendirenler de var artık. Görebiliyoruz hayatın içerisinde. Şimdi sen dinin kavramlarını böyle bir yere oturttuğunda Akif Hocam, ondan sonra aşağı doğru başlıyorsun. Bir kere esası değiştirdin ya. Ondan sonra başlıyorsun. Namaz da aslında şu demek. Oruç da aslında bu demek. Ya hac aslında şu manaya gelir, bu manaya gelmez.
Hep batıni meyiller.
Tabii. Ama batıni, ama tam tersi. Zekat aslında şudur, bu manada değildir. Böyle bir sürü İslam'a ait şiarın, temel değerin
yozlaştırılması,
içinin boşaltılması, cihat, tesettür, daha birçok şeyi konuşabiliriz yani. Allah Resulü'nün
konumu,
Allah Resulü'nün bize örnek olarak gösterdiği o zühd hayatının da bize yansımalarında yine aşırılıklar,
gevşeklikler de olabilir. Yani
dünyaya ve ahirete ait temas edebilecek her alanda ki kavramlarımızda bir profanlaşma, Batı'nın tabiriyle. Yani o kutsalın olması gerekenin içinin boşaltılıp ona yeniden bir değer verme çabasıyla karşı karşıyayız. Geçen bir arkadaşımızın çok enteresan bir tespiti vardı. O tespiti aktarmak istiyorum. Çok hoşuma gitti. Konumuzla bağlantılı bir tarafı var diye. Konuşuyoruz, dedi ki genç bir kardeşimiz. Biz de genciz ama bizden daha genç olanların böyle güzel bir çaba içerisine girmesi, zihinsel bir çaba içerisine girmesi bizi şey yapıyor, mutlu ediyor, mutlu kılıyor. Dedi ki abi, dedi, bir şeyi fark ettim ben. Dedi, neyi fark ettin söyle. Ya, dedi, geçmişte, dedi, İslam düşmanları tarih boyunca da Müslümanlarla İslam'la savaştılar, kavga ettiler. Fakat onların, dedi, İslam olan kavgası Müslümanlar üzerinden, Müslümanlara savaş açarak, Haçlı seferleri, şu bu gibi bir takım İslam topraklarına tecavüz etme, yağmalama, işgal etme, bunun üzerinden, dedi, gitti. Fakat, dedi, İslam düşmanları, dedi, tarzı değiştirdiler. Artık İslam'ın kendisine direkt savaş açtılar. Müslümanlara değil sadece. Artık İslam'ın kendi kavramlarını, kendi değerlerini değiştirmeye başladılar.
Evet. Müthiş bir tespit bu.
Çok enteresan bir şey daha söyledi üzerine kardeşimiz. Dedi ki, bu, dedi, yenileceklerinin ve başarıya ulaşamayacaklarının garantisi abi, dedi. Çünkü, dedi, Allah, dedi, kendi dinini koruyacak ve onları asla, dedi, başaramayacaklar.
İnşallah. Şimdi
direkt Allah'ın dinine savaş açıyorlar, dedi, artık.
İnşallah.
Sadece Müslümanlara değil, dedi, yani.
Doğru.
Bu çok enteresan.
Mesele yani şey, Ebabil kuşları meselesine döndü yani.
Evet.
Orada hani peygamberimizin dedesinin öyle nakledilir ya, tavrı var.
Evet ya.
Kabe Allah'ın diyor.
Abdülmuttalib'in o tavrındaki evet. Şey gibi yani. Kabe Allah Azze ve Celle'nin, ondan sonra o koruyacaktır diye.
Neticede şuna çıkıyoruz hocam. Şimdi insanın kafasında oluşmuş İslami ölçüler muğlaksa, belirgin değilse, doğal olarak onun meselelere yaklaşış tarzı da muğlak kalacak, belirgin kalmayacak, İslami olmayacak. Bu bakımdan insanın yaklaştığı meseleyi, düşündüğü meseleyi hangi ölçüyle ele alacağını bilmesi birinci adım. Bakın, bilmekten bahsediyoruz. Bilmediğiniz bir şey anlayamazsınız. İslam'ı bilmek zorundayız. Hatta en çok İslam'ı bilmek zorundayız ama gariptir toplumumuzda, bizlerde İslam'ı hakikaten iyi bildiğimiz vehmi var. Şöyle tartışmacı bir nesil geliyor hocam. Geçen öyle rast geldim, tamam mı? Şahit oldum. Beni birkaç saat düşündürdü bu. Abi, futbol konuşuldu.
Evet.
Faili meçhul diyelim ki bir arkadaş başrolde konuştu. Meclisin konusu değişti. Siyasete kaydı. Konuştu. Bir şekilde hani Müslümanız ya. Dine bağlandı mesele. Konuştu. Ya futbolu bu kadar biliyorsun. Siyaseti bu kadar biliyorsun. Dini bu kadar biliyorsun. Burada bir sorun var. Değil mi?
Bu ideal olan profil anlamına geldiği için günümüz dünyasında malumat, furuşluk,
Evet.
Kültür sahibi olmak. Bak çok enteresan değil mi? Bak al sana bir kavram daha, bozulan değişen. Kültürlü olmak, kültür sahibi olmak şu manaya geliyor artık. Her şeyden biraz biliyor olmak.
Ama aslında hiçbir şey bilmiyor.
Aslında hiçbir şey bilmiyor. Yanlış hatırlamıyorsam Akif hocam, Araplar işte ilimle bilgiyle kültür ayırıyorlar. Ve bu manada kullanılan o kültürel bilgiyi önemsiz bir şey olarak kabul ediyorlar. Neydi kelime manası? Fekafe mi diyorlardı?
Hı hı.
Lugata bakmak lazım.
Evet, onlar. Evet.
Öyle diyorlar yani. Ya sen alim, ilim sahibi değilsin. Ha, kültürel bilgiye sahipsin biraz. İlginç bir şey geldi aklıma bu arada. Bizde ne var? Din kültürü ve ahlak bilgisi dersi okullarımızda.
Maalesef.
Enteresan değil mi? Din kültürü ve ahlak bilgisi dersi.
Neticede bu ölçüler çok önemli. Rasim Bey'in bir kitabında notlarım arasında var. Çok önemsediğim bir ölçü bu. Diyor ki, bak okuyayım sana onu. Şimdi ben faraza biz Osmanlıcı değiliz dersem, bu sözüm hem benim için hem benim ölçülerimi bilenler için açık ve kesin bir anlam taşır. Çünkü ben bu sözü söylerken elimdeki hangi ölçüye göre konuştuğumu, beni böyle konuşmaya sevk eden gerekçenin ne olduğunu biliyorum. Fakat benim ölçülerime uzak olan, benim ölçülerimi bilmeyen birisi için bu cümlenin açık seçik bir anlamı bulunmayacaktır. Hatta benim sözümün anlamını paylaştığını söylese bile benim bu sözle neyi kastettiğimi bilemeyeceği için yanılabilecektir de. Çünkü pek muhtemeldir ki onun Osmanlıcı olmadığı yerde biz Osmanlıcı olabiliriz. Söz gelimi, Batıcılar aynen hakiki Batılılar gibi Osmanoğlu'nu sevmezler. Dolayısıyla Osmanlıcı da değildirler. Bu yüzden onlar da kolaycacık biz Osmanlıcı değiliz diyebilirler. Fakat onların bu sözünün altında İslam düşmanlığı vardır. Osmanlılar Müslüman oldukları için onlardan yana görünmezler. Oysa biz işte bu noktada Osmanlıcı olduğumuzu söyleyebiliriz. Fakat biz Osmanlıcı değiliz derken İslami davranışlarımızda bize Osmanlı'nın örneklik edemeyeceğini, ondan şu veya bu şekilde yararlanmamız mümkün olsa bile bizim için asıl örneğin asr-ı saadet olduğunu bildiğimiz için böyle söylemekteyiz. Öte yandan Türkiye'de bir takım sosyalistler de Osmanlıcı olduklarını ileri sürerler. Fakat onların Osmanlıcılığı ile bizimki arasında gene fark vardır. Sosyalist Osmanlıcı olduğunu söylerken kendine milli bir dayanak arama ve bulma çabasındadır. Biz Osmanlı'yı bütün hatalarına ve her şeye rağmen mücerred bir İslami gayret içinde gördüğümüz için severiz. Oysa sosyalist bu noktada ondan nefret eder. Yegane ölçü İslam.
Demek ki Akif hocam, mücerred bir söz, o sözün hangi amaca kullanıldığına dair tamamen farklı bir anlama gelebiliyor.
Evet.
Tamamen farklı değerlendirebiliyor. Bu da bize neyi gerekli kılıyor? Hem o bilgiye ulaşmak, hem anlamak için, hem onu hayata tatbik etmek için bir usule, bir yönteme, bir ölçüye ihtiyaç duyduğumuz anlamına geliyor. Neydi? Meşhur cümlelerden bir tanesi. Vusulsüzlüğümüz
usulsüzlüğümüzdendir.
Değil mi? Yani bir yere varamayışımız, ulaşamayışımız usulümüz olmamasındandır.
Yöntem sorunu.
Yöntem sorunu. Dolayısıyla sen mesela diyorum A dediğinde ben kendi zihin dünyamdaki A'yı anlıyorum. Senin usulünü, yöntemini bilmezsem. Bugün yaşanan en büyük sorunlardan bir tanesi. Tarihte olmadığı için şimdi artık hani matbaa var, yayın evleri var. Sürekli kitaplar basılıyor. Ve bizim İslami ilimler genelindeki bütün kitaplarımız, bütün eserlerimiz de bu bağlamda basılabiliyor. Yani isteyen istediği şekilde ulaşabiliyor. Hatta artık internetten çok rahat ulaşılabiliyor. Satın almanıza bile gerek olmuyor. Fakat siz İslam ilimleri içerisinde konuşalım, örneği orada tutalım. Tefsir usulü bilmediğinizde, fıkıh usulü bilmediğinizde, hadis usulü bilmediğinizde, bütün bu eserleri, İslam ilim geleneğinin o değerli eserlerini kendi başınıza karşınıza alıp oturup okumaya başladığınızda çok büyük sıkıntılar ortaya çıkmaya başlıyor. Kendine göre anlamaya başlıyorsun çünkü. Bırakalım bu eserleri. Bizzat Kur'an'ın kendisine bakalım. Olması gereken o ölçü, o yaklaşım tarzı, o usul, o usule sahip olmama durumunda Kur'an'ı bile okusa iki insan yan yana, mealinden bahsediyorum, İkisi de farklı anlayacaktır bazı şeyleri. Şimdi bu Kur'an'ın kabahati mi, haşa? Veya Kur'an'ın eksikliği mi bu?
Haşa. Şöyle toparlayalım mı? Biraz basit gelecek ama en azından benim zihin dünyamda çok önemli bir karşılığı var. Bu sözü söyleyerek dinleyicilerimize veda etmek istiyorum, uygun görürsen.
Estağfurullah Akif Hocam, buyur.
Muhammed İkbal, biz ilah değiliz, kuluz. Biz peygamber değiliz, bir peygambere mensup olmuş ümmetiz. Yani özetle haddimizi bilmeliyiz. Bir ilahın hükümlerini haşa bir ilah gibi iptal etme hakkına sahip değiliz. Peygamber edasıyla konuşmak hakkına da sahip değiliz. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle hepiniz hoşça kalın, hayırlı kalın. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.